Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan Yeni Bir Dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, İstanbul önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 13. zirvesi ilk kez bu derece yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Zirve 50'yi aşkın ülke lideri ve temsilcinin katılımıyla gerçekleşiyor. İslam coğrafyasının krizlerle boğuştuğu bir dönemde bir araya gelen İslam dünyası liderlerinin bu zirve sonrası ne gibi kararlar alacakları merak konusu. Oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiğini ifade etmiştik. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini masaya yatıracağız bu haftaki programımızda. Zirvenin gündemindeki konular ve çözüm önerilerinin neler olduğunu değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin açılış konuşmasında dile getirdiği, verdiği mesajları konuşacağız. Teşkilatın kuruluş gününden bugüne etkisi ya da daha doğru bir ifadeyle etkisizliğinin arkasında yatan nedenleri sorgulayacağız. İslam ordusu bundan sonraki süreçte İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında daha fonksiyonel bir rol üstlenebilir mi? Bu zirvede İslam dünyasının meselelerine dair somut adımlar atılmasını bekleyebilir miyiz gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Evet, bu haftaki programımızın ana eksenini İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi oluşturacak inşallah. Bunun yanı sıra Suud Kralı Selman'ın Türkiye ziyareti, Türkiye ile Mısır arasındaki sorunların çözümü konusunda bir ilerleme olup olmadığı, yine Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen diplomasi trafiğinde gelinen nokta, Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye raporu değineceğimiz konu başlıkları arasında yer alacak. Evet, dünya gündemini gündemimize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, program partnerimiz Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirmek için yine karşınızdayız. Bu haftaki programımızın ana eksenini bugün İstanbul'da başlayan ve yarın da sürecek olan önemli bir zirve, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. dönem zirvesini masaya yatıracağız. Evet, İslam coğrafyasının hemen her köşesinin krizlerle boğuştuğu bir dönemde İstanbul tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Adalet ve barış için birlik ve dayanışma temasıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi krizlerin bölgeselleşmesine karşı son fırsat olarak değerlendiriliyor. Zirvenin coğrafyaya yayılan terör, iç savaşlar ve İslam ülkeleri arasındaki gerilimlere karşı bir yumuşama iklimini öne çıkarması bekleniyor. Zirve ile ilgili DAEŞ ve PKK-PYD üzerinden devam eden teröre karşı ciddi kararlar alınması, Suriye meselesinde inisiyatif geliştirilmesi, İran-Suudi Arabistan geriliminin yumuşatılması, Türkiye-Mısır arasındaki soğuk rüzgarların etkisinin hafifletilmesi yönünde beklentiler öne çıkmış durumda. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının liderlerine önemli mesajlar verdi. Müslümanların ve insanlığın huzuruna, güvenliğine, refahına, hepimiz için hayırlı bir geleceğe vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu temennilere, bu duaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiriyoruz sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, Müslümanlar olarak üstesinden gelmemiz gereken sorunların başında mezhepçilik fitnesi geliyor, ırkçılık fitnesi geliyor. Her zaman ifade ettiğim gibi benim dinim Sünnilik de değildir, Şiilik de değildir. Benim dinim İslam'dır. Tıpkı 1 milyar 700 milyon kardeşim gibi sadece ve sadece bir Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar bu inancımın, bu sıfatımın gerisindedir şeklinde ifadelerde bulundu. Özellikle mezhep fitneciliğine karşı. İhtilaflara değil, ittifaklara husumeti değil, muhabbeti güçlendirmeliyiz diyen Erdoğan, sözüm ona, İslam adına, Müslümanlık adına her gün mazlumlara saldıran, onların canlarına kasteden, mallarını yağmalayan terör örgütleri asla bu mukaddes dinin temsilcisi olamaz diyerek DAEŞ gibi terör örgütlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'ten bahsediyorlar, Ankara, İstanbul ve Lahor'dan bahsetmiyorlar diyerek Batı'nın terör eylemleri karşısındaki çifte standart yaklaşımına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Uluslararası topluma terör örgütlerinin yaklaşımlarını gözden geçirme çağrısında bulundu. Biz müdahale etmeyince başkaları ediyor. İslam ülkeleri içinde yaşanan terör olaylarına ve benzeri krizlerine karşı başka güçlerin müdahil olmasını beklemek yerine teröre karşı İslam İttifakı girişimi aracılığıyla çözümü kendimiz üretmeliyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, niçin biz Müslümanlar olarak aramızdaki bu tür ihtilaflarda, bu tür terör eylemlerinde başkalarından yardım bekliyoruz sorusunu İslam ülkelerinin liderlerinin önüne koydu. Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir kadın konseyi örgütlenmesinin gerçekleştirmesi gerektiğini de altını çizen Erdoğan, İslam ülkelerinin Kızılaylarının bir ortak platform oluşturması önerisi de dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz diyerek
hoş bulduk, teşekkür
programımızı
ediyorum.
başlatmak isteriz. Malumunuz G20 zirvesinin ardından ülkemiz önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. İslam coğrafyasının pek çok önemli ülkesini sorunlarla gark olduğu bir dönemde gerçekleşen bir zirve. Bu zirveden önemli kararlar çıkacağı ümit ediliyor, dillendiriliyor. Zirvenin gündemine ve zirveden neler çıkacağına ilişkin beklentileri konuşacağız ama dilerseniz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı birazcık daha yakından tanıyalım. Teşkilat ne zaman, hangi amaçlarla kuruldu, ne yapar, misyonu ve amacı nedir? Sorumuzla başlayalım isterseniz.
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. 20. yüzyıl İslam coğrafyasının aslında karanlık orta çağıdır. Hı hı. Malumunuz 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 3 tane bağımsız ülke vardı dünyada Müslüman olarak. Afganistan, İran ve Türkiye.
Evet.
Ve daha sonra peyderpey bu ülkeler müstemlekelikten bağımsız olmaya başladılar. Ve İsrail'in bir devlet olarak ortaya çıkmasından sonra Arap-İsrail Savaşı, 1967'de 6 gün savaşıyla Kudüs'ün işgal edilmesi ve arkasından da Mescid-i Aksa'nın yakılması hadisesinden sonra bütün İslam dünyasında bir infial oluştu. Ve bakıldı ki bir çatı örgütü olarak İslam dünyasını bir araya getirecek bir oluşuma ihtiyaç var ve Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu çağrıyla merkezi Cidde'de olan ve 25 Eylül 1969'da kurulan ve o zamanki ismi İslam Konferansı Örgütü olarak kurulan bu örgüt zamanla yeni üyeler, çünkü o günden sonra da bağımsızlığını kazanan ülkeler oldu ve peyderpey katılımla bugün 57 üyeye ulaşmış durumda ve bu sayı dünyada Birleşmiş Milletler'den sonra en çok üye sayısı olan uluslararası siyasi teşkilat olarak da bilinmektedir. Yani Endonezya'dan Fas'a kadar bütün İslam coğrafyasını içerisine alıyor. Şimdi az önce siz programı açarken söylediniz, adalet ve barış için. Aslında isminin bu şekilde konmasının sebebi de demek ki İslam coğrafyasında bir adaletsizlik var.
Evet.
Bir savaş var. Hı hı. Şimdi adaletsizlik olunca
hem iç faktörler bakımından bir adaletsizlik var, hem de dış faktörlerin yani, etkisiyle ortaya çıkmış bir adaletsizlik
hangi
var.
Hangi forma koyarsanız koyun, hı hı. A'dan Z'ye bir adaletsizlik ve bundan doğan hoşnutsuzluğun ortaya çıkarmış olduğu bir çatışma kültürü var. Hı hı. Şimdi hani eskiler derler, bir insanı bir kere kandırırsınız.
Evet.
Ve sürekli siz bir insanın elindekini almaya çalışırsanız bir süre sonra bunun çatışmaya dönüşeceği
kaçınılmaz
olur. Maalesef bu coğrafyayı kendi babalarının tapulu malı gibi gören Batı'nın emperyal güçleri petrol zengini bölgeleri, hı hı, küçük küçük parçalara ayırmışlardır. Evet. Şimdi haritadan bakarsak Kızıldeniz'in kıyısında sadece Suudi Arabistan'ın sınırı vardır. Çünkü Kızıldeniz'in kıyısı boyunca petrol yoktur ama, hı hı, Basra Körfezi kıyısına baktığınızda Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan küçük küçük parçalara ayırmışlardır ve bu ayırdıkları parçalara da bir takım monarşik krallıklar, hı hı, ve kendilerinin desteği olmadan ayakta kalamayacak halklarıyla da çok da fazla bağ olmayan yönetimler iş başına getirilmiş ve böylelikle İslam coğrafyasında sokağın nabzıyla sarayın nabzının farklı attığı bir dünya oluşturulmuş. Şimdi Türkiye'de de aynı şey vardır. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda ki Türkiye'yi düşünelim. İşte Samanlıklar'da Kur'an-ı Kerim'in saklandığı, jandarma baskının yapıldığı ve devletiyle halkı arasında barışık olmayan ki işte Churchill'in kaleminden çıkan, cetvelle çizilmiş bu Orta Doğu haritalarında başlarına da Batı yanlısı iktidarları getirerek maalesef halkla yönetimler koparılmış. İşte bu düzlemde bir iyi niyet gösterisidir. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş tarihine bakarsanız 25 Eylül 1969. Suudi Arabistan'ın, bu benim kişisel görüşüm, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bugüne kadar bence en gelmiş geçmiş bilge kral Faysal bin Abdülaziz'dir. Bu Kral Faysal zamanında gerçekten İslam birliği kurulmaya çalışılmış. Suudi Arabistan elinden gelen bütün fedakarlığı yapmış. Hatta Henry Kissinger bunu tehdit etmiştir. Yani sen çok ileri gidiyorsun. Bizim buradaki çıkarlarımızda şey yapıyorsun. Biz gerekirse Suudi Arabistan'ın petrol kuyularını bombalarız. O zaman ne yaparsın? Diyor ki biz deve sırtında yaşamaya alıştık. Petrol kuyuları orada git bombala. Ama diyor, biz petrolsüz yaparız da siz Amerika'da, Avrupa'da petrolsüz yapabilirseniz yapın bunu diyor. İşte bu Kral Faysal'ın bir eseridir bu kuruluşu. Ve Kissinger'ın raporu diyor ki bu sandığımızdan daha akıllı bir insan. Bunu ortadan kaldırmalıyız diyor ve saray darbesiyle götürüyorlar.
Ya bu Kral Faysal'ın bu anlamdaki cesaretini bugünkü liderlerin gösterememesinin sonuçlarını yaşıyor aslında İslam dünyası.
Ve işte cümlemin sonu şöyle bitireyim. Kral Faysal'dan sonra benim aczane kanaatim Suudi Arabistan kraliyet koltuğuna oturan ikinci kişi diyebiliriz Kral Selman'a. Yani hem Türkiye ile olan ilişkileri, hem İslami hassasiyeti, hem de İslam coğrafyasına bakış açısı bakımından. Dikkat edin, yılbaşı sırasında Kral Selman'a da bir saray darbesi teşebbüsü oldu. Yani bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ismi sonradan 2011 Astana'da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konferansı'nda İslam Konferansı örgütünün adı İslam İşbirliği Teşkilatı olarak 2011 yılında değiştirildi. Ve bugün 57 ülke bir araya gelip bir şekilde toplanabiliyorlarsa rahmetli Faysal'a borçluyuz diyebiliriz bunu. Onun, yani bir lider bazen ön alıp bir insanlar bir araya getirebiliyor, ancak bu kadar karmaşık dağınıklık içerisinde bir karar ne kadar çıkar, ne kadar bir yol alınır, o ayrı bir konu.
Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın şimdiye kadar İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü konusundaki yetersizliği hep altı çizilen bir vaka. Bu başarısızlığın arkasında yatan nedenlere ilişkin neler söylenebilir? Yani bu adaletsizlik faktörü önemli bir faktör, hem iç hem dışarıdaki ülkelerin bu bölgeye yaklaşmasının söz konusunun ortaya çıkardığı sebeplere de bağlanabilir, ama ağırlıklı olarak sanki daha içeriden sorunlardan kaynaklanıyor bu başarısızlığın arkasındaki nedenler.
Şimdi bir örnekle açıklayayım. Yemen'le Katar arasında kişi başına düşen milli gelir farkı 70 kat fark var. Yani birinde 80-90 bin dolar, birinde 2000 dolar, 1500 dolar civarında milli gelir. Dolayısıyla ikisi de Arap ülkesi, ikisi de yani aynı Arap Yarımadası'nın içerisinde alıyor. Yani birileri bir zenginlik kaynağının üzerine konmuşsa bunu ümmet bilinciyle, yani bu coğrafyanın ortak malıdır ve işte komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesiyle, yani Türkiye'nin şu Suriyelilere gösterdiği veya Afrika açılımında gösterdiği kadir şinaslığın çeyreğini İslam coğrafyasının yöneticileri göstermiş olsa aslında bir araya gelmek ve iş yapmak gayet kolay olabilirdi.
Evet.
Problem o insanlarda bu kültürün biraz az olmasından kaynaklanıyor.
Evet. Şimdi Türkiye'nin liderliğinde gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan açıkçası beklentiler bir hayli fazla. Yani çünkü son 14 yılda ekonomide gerçekleşen dönüşümle Türkiye örneği önemli bir sembol olarak takdim ediliyor. İslam zirvesinde Türkiye'nin dönem başkanlığı ne anlama geliyor sizce? yani teşkilat ifade edildiği gibi öğrenilmiş çaresizliği Türkiye liderliğinde çözebilir mi?
Şimdi İslam coğrafyasının şöyle bir talihsizliği var. Yani un var, şeker var. Bütün şartlar elverişli, bir helvacı yok ortada.
Evet.
Ya arada bir karizmatik liderler çıktığında da onun önü gizli bir el tarafından sürekli kesiliyor. Mesela tarihi süreç içerisinde rahmetli kral Faysal bin Abdülaziz, Pakistan'ın o uçak kazasında şehit edilen lideri Ziya-ül-Hak, yine rahmetli Turgut Özal, böyle ilk etapta sayabileceğimiz insanlar, yani ölüm sebeplerine bakıyorsun hep esrarengiz. Yani bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, yani Müslümanların bir araya gelip İslam Kalkınma Bankası'nın kurulması, bir takım askeri siyasi birlikteliğin oluşması fikrini ortaya atanlar, mesela rahmetli Necmettin Erbakan'ın iktidardan götürülmesinin en temel sebeplerinden birinin o D8 projesi olduğu söyleniyor. Evet. Yani bunun fikrine bile Batılılar tahammül edemiyorlar. İşte bugün Türkiye, sorunuzun cevabına gelecek olursak, Türkiye hem ekonomik olarak hem içeride bu seçimlerden sonra siyasi iktidarını sağlamış olarak, bir de liderlik olarak, hem ülkenin coğrafi konumundan gelen bir liderlik, hem mevcut Sayın Cumhurbaşkanı'nın göstermiş olduğu karizmatik liderlik sayesinde, yani bu birkaç şart bir araya geldi ve Türkiye şu anda yani şüpheye mahal bırakmayacak şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki 57 ülke içerisinde tesbihin imamesi konumunda olan bir ülke durumundadır. Bu da söze gerek kalmadan kendini gösteriyor açıkçası.
Evet, şimdi Sayın Erdoğan'ın zirvenin açılış konuşmasında verdiği mesajlar son derece yerinde, güçlü mesajlardı. Özellikle bu mezhep savaşlarına ilişkin, mezhep fitnesine ilişkin mesajları oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi bu anlamda Suudi Arabistan ve İran'dan en üst düzeydeki katılımların da olduğunu göz önüne alırsak, özellikle Suudi Arabistan ile İran arasındaki bu ihtilafı, karşılıklı rekabeti, hatta düşmanlığı giderilmesi noktasında bu zirve bir başlangıç noktası olur mu sizce?
İnşallah temennileriyle cümleye başlamak isteriz. Gönlümüz onu arzular. Çünkü İslam coğrafyasında akan kan Müslüman kanıdır. Ve tahrip olan her türlü mimari yapı da bizim yüzyılların birikimidir. Şimdi burada İran'ın son 10-15 yıl içerisinde, biraz da bu 2000'li yılların sonunda petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte, Putin'le birlikte İran'da da bir dışa açılma, yani biraz da tırnak içerisinde sarkma politikası oldu. Ve bugün Irak'ta, Suriye'de ve Yemen'de savaş varsa, bu savaşın aktörlerinden biri kuşkusuz İran'dır. Tekrar ediyorum, yani Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'deki cephenin bir tarafı İran'dır. Diğer tarafına baktığımızda da Yemen'de, bir şekilde Suriye'de Suudi Arabistan var ve Suudi Arabistan'la Türkiye'nin bir de ortak bir kaderi var. Haritalar çiziliyor. Yani Türkiye'nin bir bölgesinden Kürtlerle ilgili bir devlet çıkarma, Suudi Arabistan'da Şii devleti çıkarma projesi. Bu nedenle Suudi Arabistan devlet başkanı Kral Selman'ın önce Mısır'ı, arkasından Türkiye'yi ziyaret etmesindeki birinci derecedeki askeri olarak düşündüğümüzde, Mısır her ne kadar işte askeri bir diktatörlükle yönetilmiş olsa, ekonomik olarak krizde olmuş olsa, yani halk sefalet içerisinde yaşamış olsa, ekonomi ne kadar kötüye giderse gitsin, güçlü bir askeri yapılanması vardır. Yani güçlü bir ordusu vardır. Suudi Arabistan bu orduyu arkasında görmek istiyor. Yemen'de ve kendini tehdit eden İran ve hatta Suudi hanedanlığından koruma kalkanını kaldırdığını ima yolu ifade eden Amerika'ya karşı. Ve bir diğer konu, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile Mısır'ın arasının açık olması Suudi Arabistan'ın işine gelmiyor. Evet. Çünkü bu coğrafyada dört masanın dört ayağı gibi İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye. Aslında bunun üçünü Sünni blok, birini Şii desek üçe bir oluyordu. Fakat Mısır'la Türkiye'nin arasının açılması İran'a bu önüne bir alan açması yönüyle bir avantaj teşkil ettim. Bu yönüyle Kral Selman hem İslam ordusunun teşekkülü için hem de Türkiye ile Mısır arasındaki buzları eritmek için Arap buluculu konumuna soyunmak bölgede aynı zamanda büyük devlet olduğunuzun bir göstergesidir. Evet. Yani herhangi bir devlet değil. Bu yönüyle Kral Selman bir hamle yaptım. Perde gerisinde bürokratlar mutlaka görüşüyorlardır ve Türk dışlarının ve devlet ricalinin açıklamalarına baktığımızda da son dönemlerde Mısır'a karşı çok keskin konuşmaların olmadığını gözlemliyoruz dikkat edilirse. Çünkü bölgedeki hassas dengeler göz önüne alındığında özellikle Suriye krizinin bir çözüme bağlanması sırasında en azından krizi daha da derinleştirmeme yönünde çaba sarf edildiği gözleniyor.
Peki aşılabilir mi sizce Türkiye ile Mısır arasındaki bu soğukluk, varsayalım Selman'ın ajandasında bu anlamda bir girişim söz konusu, belki de yapılıyor ifade edildiğiniz gibi perde gerisinde. Yani Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik pozisyonu belli. Bu pozisyondan öyle kolay kolay geri adım atmayacağını tahmin etmek yani, zor değil.
En azından bir krizi daha da derinleştirmemek. İki, yani Türk-Amerikan ilişkilerinde olduğu gibi mesela Amerika ile biz Kuzey Suriye PYD konusunda %100 farklı kamplarda olurken başka bir konuda müttefik ilişkileri içerisinde ortak hareket edebiliyoruz. İşte sanırım bazı tartışmalı alanları buzdolabına koyup en azından bu İslam ordusu konusu, Suriye krizi ve benzeri, yani Türkiye ile Mısır'ın aynı pencereden baktığı olayların gündeme getirme yollu bir politika izleneceğini, bu benim kişisel tahminim. Ama Sisi'nin darbeciliği yerli yerince duruyor. Evet. Yani Mısır zindanlarındaki ihvan mazlum insanların tutuklanması vesaire, onlar yerli yerince duruyor.
Belki bu noktada Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi için en önemli faktör özellikle Mursi ve arkadaşlarına yönelik bir açılım söz konusu olursa belki bir yumuşama, daha kolay bir açılım
söz konusu
olabilir.
Bir adım atılmalı ki yani arkası gelsin. Yani başka bir alanda, başka bir konuda işbirliği çalışmaları olur. O diğer alanlara kaydırılabilir ama şu an itibariyle Türkiye'nin Mısır'la bir köprüleri atmış durumu. Evet. Pek de yani Orta Doğu coğrafyası açısından bu iş en çok İsrail'le İran işine yarıyor, Türkiye ile Mısır'ın kavgalı olması.
Mutlaka. Şimdi İslam ordusuna birazcık daha değinelim programımızın 20. bölümünü sonlandırmadan önce. İslam ordusunun nasıl bir rol üstleneceğine yönelik bir takım sorular gündeme geliyor. Tabii yani İslam ordusunu birazcık daha hatırlatalım dinleyenlerimize. 20'ye ülke yakın tarafından kurulmuş. Daha sonra bu 42'ye kadar ulaşmış bu orduya yapılan katılımlar. İşte Bosna'dan, Asya, Pakistan'dan, Endonezya'ya kadar geniş bir coğrafyadan katılım söz konusu. Evet. Geçen ay işte çok güçlü bir askeri tatbikatla bir boy göstermesi söz konusu. Şimdi sadece Orta Doğu'da değil, dünyadaki dengeleri değiştirecek, hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Hristiyan nüfuslu 5+1'i işte daimi temsilciliği bile değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğu iddia ediliyor. Evet. Yani siz İslam ordusunun bu anlamda nasıl bir rol üstleneceğini düşünüyorsunuz? Hatta bu anlamda İslam dünyasının NATO'su olabileceğini dillendirilen dahi var. Ne dersiniz?
Şimdi İslam ordusu fikri aslında pratikte uygulanabilir bir konu. Şöyle ki NATO'yu düşündüğümüzde yani bir siyasi teşkilatlanmanın olabilmesi için birkaç temel göstergeler vardır. Bir, para veren bir patronun olması lazım. Yani silah parayla alınan bir şeydir. Dolayısıyla Suudi Arabistan, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin bu konuda birikmiş sermayeleri var. Teknoloji olarak da Malezya ve Türkiye bu konuda hayli bir mesafe kat etmiş ülkeler ve Türkiye'nin son 10 yılda bu silah sanayindeki ilerlemeleri yadsınamaz. Ve insan kaynağı olarak da Mısır ve Pakistan devasa bir orduyu besleyebilecek insan kaynağına sahiptir. Yani bir tarafta insan kaynağınız var, para kaynağınız var ve silah teknolojisi üretebilecek bilgi birikimi olan ülkeler de varsa bu iş olabilir. Yani burada az önce de ifade ettiğim bir helvacıya ihtiyaç var. Yani iradeye ihtiyaç var.
Malzemeleri siyasi, bir araya getirebilecek
ustaya. Ve artı dışarıdan çomak sokanlara karşı da firasetli davranabilecek yine bir iradeye ihtiyaç var. Yoksa yani durup dururken böyle bir yapılanmayı diyelim ki Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesinin hiçbiri istemez.
Evet.
Yani adamlar ne güzel dünyayı idare ediyorlar. Hı-hı. Kendi aralarında paslaşarak. Niçin yani durduk yere dünya petrol ve gaz rezervinin 1/3'ünün olduğu bir coğrafyada kendi aralarında birleşip askeri bir birlik kurmaları, bu ileride ekonomik entegrasyona doğru giderse bu onların kendi ekmeklerine kan doğramalar demektir. Bu nedenle de uluslararası istihbarat teşkilatları, bakın altını çizerek söylüyorum, Rusya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Çin'e kadar bütün uluslararası güç odakları bu İslam ordusunun olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Fakat bunu resmi olarak kamuoyuna açıklamazlar. Yani aslında biz de destekliyoruz derler. Yani şey, hı hı. Dünya konjonktürü böyle bir şeydir. Yani biz Orta Doğu'da barış olmasını istiyoruz derler. Ama Orta Doğu'ya en çok silahı onlar satarlar. Hı hı. Bu nedenle de yani biz resmi demeçlere bakmayalım. Yani resmi olarak söylenenler ayrıdır ama işin gerçeğinde şu andaki siyasi liderlerin basiret gösterip böyle bir oluşumun sürdürülebilir olması için provokasyonlara da karşı dikkatli olmaları gerekir.
Evet, şimdi belki bir son soru olarak hocam, araya gitmeden önce 13. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesinden çıkacak sonuçların neler olacağı merak ediliyor. Bu zirvede İslam dünyasının meselelerine dair somut adımlar atılmasını bekleyebilir miyiz? Ki bu anlamda Türkiye'nin gündeme getirdiği önerilerden bir tanesi kabul edilmiş. İslam Polis Teşkilatı kurulacakmış. Ne dersiniz? Daha başka ne gibi somut öneriler gelebilir ve şimdi ortak bir şekilde karara bağlanabilir?
Öncelikle akan kanı durdurabilecek, yani şöyle düşünün, bir yaralı var, kan kaybediyor. Yani onun beslenmesi, barınmasından önce o kan kaybını nasıl durduracak? Acil önlemler alınır. Bugün maalesef bu 57 İslam ülkesinin hatırı sayılır bir kısmında direkt veya dolaylı iç savaş yaşanıyor. Yani bakın Afganistan, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Nijerya, Somali, buralarda birçoğunda devlet sistemi ortadan kalkmış ve kan gövdeyi götürüyor. Yani siz böyle bir ortamda ekonomiden ve insanların refahından öte can güvenliğine yönelik tedbirler, tabii ki bu polis teşkilatı, ortak güvenlik ve hepsinden önemli de teröre karşı, ki hele hele adının başına İslam koyarak ve İslam'ın da Batı dünyasında kötü bir şekilde algı yönetimi yapılarak sıradan dünyanın, bugün biz 1 milyar 700 milyon diyelim, yani %25'i Müslüman diyelim dünyadaki insanların, geri kalan %75'ine İslam'ı bir öcü gibi, adeta insan kesen insanların topluluğu gibi göstermeye çalışan bu medya algısından kurtaracak bir barış dilinin de İslam'ın o selam ilkesinin dünyaya bir mesaj olarak bu zirveden çıkmasını ben ümit ediyorum.
Dileriz bu mesaj yerine ulaşır.
İnşallah.
Haftanın diğer dış politika gelişmelerini değerlendirmeye devam edelim. Suriye gündemine geçmek istiyoruz. Kıymetli dinleyenler, Suriye'de rejimin kontrolündeki bölgelerin dün sandık başına gitmesi konuşulmuştu. Öte yandan Cenevre'de üçüncü türü devam eden görüşmeler vardı. IŞİD'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın 6 köyü daha ele geçirdiği ifade ediliyor. IŞİD ele geçirdi. Özgür Suriye ordusundan aldığı haberleri geliyor. Öte yandan Amerikan medyası ateşkes çökerse A planı diye adlandırılan bu sürecin başarısız olması halinde B planının gündemde olacağına ilişkin haberleri sayfalarına taşıdığı, bu plana göre Amerika Birleşik Devletleri muhaliflere düşük teknoloji ürünü uçak savar silahlar vermeyi planladığı ifade ediliyor. Kıymetli hocam, bazı koalisyon ortakları ise omuzdan atılabilir uçak savar füze sistemlerinin verilmesini talep etmiş. Evet, Suriye'de dün İsviçre'nin Cenevre kentinde muhalif yüksek müzakere komitesi ile Esed rejimi arasında dolaylı görüşmeler başlamışken ülkede artan şiddet müzakerelerinin sonuçsuz kalması ihtimalini gündeme taşımış bulunuyor. Kıymetli hocam, daha önce de hatırlarsınız Amerika'nın John Kerry ABD Dışişleri Bakanı tarafından dile getirilmişti. A planının alternatifi olarak B planını gündeme taşıracağı. Bu genelde Suriye'nin parçalanması olarak okunmuştu. Şimdi bu Wall Street Journal'a yansıyan haberlere bakarsak muhaliflerin güçlendirilmesi söz konusu. Ne dersiniz? Suriye'deki yaşananları genel olarak değerlendirdiğinizde neleri okuyorsunuz?
Amerika'nın son beyanatını işte muhaliflere daha sofistike silah vermekle ilgili beyanatını bir Kızılderili hikayesiyle açıklamak isterim. Böyle Kızılderili'nin evinin önünde böyle siyah ve beyaz iki köpek kavga ediyor. Oğlu soruyor, diyor ki baba bunun hangisi galip gelir diyor. Diyor ki ben hangisini iyi beslersem o galip gelir diyor. Hı hı. Şimdi Amerika bu beyanatıyla diyor ki aslında iki tarafa da silahı ben veriyorum diyor. Şeyler, senaryoyu ben yazıyorum diyor. Hangisinin galip gelmesini istersem diyor ona daha üst model silahlar veririm demek istiyor. Evet. Yani bu beyanattan o anlaşılıyor. Fakat işin bir de zahirdeki görünümü var. Cenevre görüşmeleri adeta çadır tiyatrosuna dönüştü.
Evet. Yani bir başka çadır gösterisi de Suriye'de yaşanıyor. Seçim komedisi.
Seçim. O zaten başlı başına bir komedi. Yani Rusya'nın bombardımanıyla bir miktar alan kazanan Esed rejimi hemen bunu Cenevre masasında prime dönüştürme gayretinde. Ancak hep ifade ediyoruz. Senaryoyu yazanlar Amerika, Rusya ve büyük güçler, ancak bu senaryonun bu coğrafyada uygulanabilmesi için Türkiye ve İran'ın kabul etmediği hiçbir çözüm burada uygulanamaz. Yani biz bir şekilde şunu kabul etmeliyiz. Suriye'de öyle PYD'nin, PKK'nın, çok uluslu güçlerin dayatmasıyla değil, Türkiye, İran'ın bir noktada buluşup ve diğer ülkelerin de bir şekilde onay vermesiyle hiç kimsenin istediğinin tam olmadığı, fakat herkesin bir miktar istediğini alabildiği ve bir miktar da feragat ettiği bir çözüm olabilir ancak. Hı hı. Silah zoruyla bunun olmadığını herkes gördü. Çünkü havadan bombardıman yapıyorsunuz ama karada zafer süngünün ucundadır. Ve orada ölümü göze alarak savaşan Özgür Suriye Ordusu'nun çeşitli grupları var. Öbür tarafta biz DAEŞ diyoruz, IŞİD diyoruz. Bunları şeytanlaştırdık ama bunun kurmaylarının %80'inde eski Baas rejiminin subayları olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da normal askeri eğitimli insanlardır. Yani evet, en üst yani, düzey subaylardır. Bunlar öyle çapulcu sürüsü değil yani, o kadar da.
Öte yandan bu hafta işte uluslararası medyada yansıyan bir haber vardı. Amerika'nın IŞİD'in önde gelen isimleriyle bir araya gelip, evet, hem de birkaç kez bir araya gelip müzakerelerde bulunduğu ifade ediliyor.
Son bir şey ifade edeyim. Gerek Musul'da bir operasyondan bahsediliyor Irak'ta, gerek Suriye'de bir Halep operasyondan bahsediliyor. Yani kısaca şu sonuca varabiliriz. IŞİD sonrası, DAEŞ sonrası Irak ve Suriye'nin, yani Musul'un statüsü ve Suriye genelinin statüsüne karar veremedikleri için operasyon yapamıyorlar. Yani sonuçta diyelim ki DAEŞ veya IŞİD diye bir şey kalmadı. Hepsini temizlediler. Ama mesela Suriye genelinde düşündüğümüzde Suriye'de nasıl bir yönetim olacak? Bu konuda herkesin kafası karışık. Bu nedenle bu çözülmeden o problem zaten bitmez.
Evet, yani Suriye gündemine ilişkin Esed ve İran'ın Halep'e büyük bir taarruz için yığınak yaptığı ifadeleri var. Öte yandan yine Rusya'nın boşalttığı yerleri askeri anlamda doldurmaya çalışan İran'ın hem askeri hem milis, evet, anlamında ciddi kayıplar vermeye devam ettiği ifade ediliyor. Suriye gündemiyle alakalı özellikle IŞİD'in son günlerde Türkiye sınırındaki ve Türkiye'ye yönelik tacizkar girişimleri var. Türkiye, Suriye sınırını kaybetmemesinin arkasında yatan nedenlere ilişkin neler söylenebilir? Yani bu kilise yönelik Türkiye'yi karşısına alması IŞİD'in hangi gerekçelerle bu anlamda gerginliği tırmandırıyor?
Şimdi Aziz Cerablus hattında yani bizim hemen o Kilis'in güneyinde kalan bölgede Türkiye geçtiğimiz aylarda kamuoyuna da yansıdı. Türkmen ve Araplardan oluşan yeni bir milis gücü oluşturdu. Ve bunların da Türkiye'den obüs tanklarıyla yaklaşık 30-40 kilometre menzilli koruma alanı oluşturdu. Yani insansız hava araçları bunların fotoğraflarını çekiyor. Ve karşıdaki milis güçlerin silah depoları falan yok ediliyor ve buradan da karadan ilerliyor. Bugün PYD'nin veyahut da rejim ordusunun alan kazanmasının yegane sebebi hava bombardımanıyla önünün açılması. Fakat işin garip tarafı bu Türkiye'nin desteklemiş olduğu bu gruba Amerika hiçbir şekilde yardım etmiyor havadan. Ancak o PYD...
Yani PYD'ye 100 prim veriyorsa muhaliflere belki bir. Belki ancak o kadardır. Yani.
Şu anda o Türkiye sınırında o bizim obüslerle öne açılan Özgür Suriye ordusu ve Türkmenler 20 kadar köyü ele geçirmişlerdi. Fakat hemen arkasından o IŞİD geri püskürtme harekatı yaptı. Ve hatta seyyar bu atmış olduğu kilise düşen artık onun ismine ne diyorlar, roket mi diyelim de, onları atan şeyin de gezici olduğu ifade ediliyor. Peki bu gezici roketleri atan araçlar havadan tespit edilmiyor mu? Yani Amerika bunu tespit edemiyor mu? Yani onu bir bombayla durduramaz mı? Evet. Eğer o bombayı PYD mevzilerine atmış olsaydı Amerika aynı şekilde buna bigane kalır mıydı veya Rusya? Yani bunları herkes görüyor. Dünya kamuoyu görüyor. Yani tavşana kaç tazıya tut politikası izliyorlar ama Türkiye Allah zeval vermesin dimdik ayakta durduğu sürece bunların hiçbiri başarıya ulaşamayacaktır inşallah.
Evet, şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyelerinden Kati Pirin'in hazırladığı rapor, Türkiye raporu bugün Avrupa Birliği Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edildi. Bugüne kadar hazırlanan en olumsuz rapor deniyor. Türkiye'ye çok sert eleştiriler yöneltiliyor kıymetli hocam. Raporda Kürt sorunu, basın özgürlüğüne dair eleştiriler var. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir takım kınamalar yer alıyor raporda. Avrupa Birliği Başkanı baş müzakereci Volkan Bozkır bugün oylamadan önce yaptığı bir açıklamada işte Türkiye'nin 2015 Avrupa Birliği ilerleme raporu için bu şekilde yürürlüğe girerse bu raporu iade edeceğiz demişti. Bu sözde Ermeni soykırımı ve Ermeni iddialarına da kabul edilmesini ihtiva ediyor rapor. Ne dersiniz?
Ben tersinden bir cümleyle başlamak istiyorum. Avrupa insan haklarının, işte özgürlüklerin, basın özgürlüğünün olduğu yerdir, değil mi? Evet. Şimdi siz Avrupa'da bir gazetede Yahudiler aleyhine bir şey yazın. Veyahut da onların kutsadığı ve İslam'ın lanet ettiği lezbiyenler, homoseksüellik, eşcinselliğin aleyhinde bir yazı yazın. Bakalım size ne kadar özgürlük tanıyacaklar. Yani kendileri bir alan açıyorlar. Bu alan içerisinde her şey özgür. Bize gelince işte şunlara hak vermiyorsun, bunların hukukunu çiğniyorsun vesaire. Yahu biz 3 milyon Suriyeli mülteciyi kapımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Danimarka 40 bin doların üzerinde milli geliri var. Ve içeriden giren 3-500 mültecinin kolundaki yüzüğü, boynundaki gerdanlığı alma yüzsüzlüğünü, densizliğini ve yani insanlıktan uzak tavrını gösterdi. Yani bunları muhatap bile almaya gerek yok.
Evet.
Yani insanlığın dibe vurmuş artık insanlığı kaybetmeni. Yani biz bunca insani erdem gösterirken bize tutup da rapor hazırlıyorlar filan. Yani onlar önce oturup kendileri bir aynaya baksınlar, insanlığından utansınlar. Hı hı. Yani bir yüzlerce, binlerce Suriyeli çocuğun organları o bize rapor hazırlayan ülkelerin zenginlerine satıldı.
Evet. Mafya tarafından. Binlerce çocuk kayıp.
Ve çocuğu olmayan ebter insanlar o bebekleri aldı, kendi nüfuslarına geçirdiler. Hı. Bu mu insan hakları? Yani bunlar bilinmiyor mu sanıyorlar?
Evet. Evet, son bir konu bugün, dün zannedersem gerçekleşmiş, Baltık Denizi'nde NATO ile Rusya birliklerini karşı karşıya getiren bir çatışma, evet, neredeyse olabilecek bir pozisyon.
Bizim Ege
yaşanmış.
Denizi'nde Yunanlılarla, evet, yaptığımız iddialaşına benzer bir şey.
Benzer, Baltık Denizi'nde yaşanmış, NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirmiş. Nedir sizce bu hadisenin arka planında yatan?
Şimdi Baltık Cumhuriyetleri dediğimiz Litvanya, Letonya, Estonya Sovyetleri oluşturan 15 cumhuriyetten biriydi. Ve 90'lı yıllarda el çabukluğuyla Avrupa Birliği'ne üye oldu bu ülkeler. Yine bütün Doğu Avrupa ülkeleri hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi oldu. Rusya'nın ise Baltık Denizi'nde Kaliningrad dediğimiz bir bölgesi var. Hı hı. Orada deniz ve hava tatbikatı yaparak oradaki ülkelere gözdağı veriyor. Sebebi de şu, bu Panama belgelerinin sızdırılması neticesinde bütün Batı basınında sanki bütün paraları kaçıran, iç eden, yolsuzluk yapan Putin ve adamları, yani dünyada başka ülkelerde yok da hep bu işler Rusya'nın başının altından çıkıyormuş havası verildi. Biraz da Rusya'nın buna kızıp onlara bir gözdağı, tehdit verme operasyonu diye düşünebilir.
Evet, son bir dedik ama bir başka konu daha var. Ona da kısaca değinelim. Şimdi bu Karabağ'daki ateşkes nispeten uyuluyor. Ama farklı değerlendirmeler vardı. Hem Ermenilere ait kişilerin, teröristlerin Türkiye sınırında savaştıkları, hem de PKK'lıların Ermenilere yardım ettiği yönünde haberler vardı.
Evet.
Buna da kısaca değinerek programımızı sonlandıralım.
Geçtiğimiz günlerde bu güvenlik uzmanı Mesut Çaşı'nın bir beyanatı vardı. Şu anda doğudaki Hendek operasyonlarında öldürülen keskin nişancılardan 7 tanesinin Ermeni ordusunda komando olduğu tespit edilmiş ve cenazesi ortada kaldığı için ortaya çıkmış iş. Yani biz şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarda sadece bu YDGH gibi gariban Kürt çocuklarıyla değil, bu sniper adını verdiğimiz keskin nişancıların Ermeni komandolar ve onları eğitip donatan ve üzerimize salan bütün batılı istihbarat örgütleriyle savaşıyoruz. Ve ben son söz olarak şunu söyleyeyim. Biz aslında şu anda modern bir Haçlı Seferleriyle karşı karşıyayız. Ve burada dik duran kazanır. Bu nedenle yani artık bu noktadan sonra söz bitmiştir.
Evet.
Yani o eline silah alan ve Türkiye'ye meydan okuyanlara haddi bildirilmeden bu iş sonuçlandırılmamalıdır diye düşünüyorum. Evet. Yoksa bizim oradaki masum, mazlum Kürt kardeşlerimiz hiçbir problemimiz yok. Onlar bizim etle kemik gibi ayrılmaz bir parçamızdır.
Evet, bu vaka da birazcık netleşmiş vaziyette. Yani savaşın Kürtlerle değil teröristlerle yapıldığı gerçeği birazcık daha netleşmiş vaziyette, ama bu propaganda yürütülüyor kıymetli hocam. Yani Batı medyasında Türkiye'nin teröristlerle mücadelesi değil, sanki Kürtlere yönelik bir savaşıymış gibi takdim edilmeye çalışıyor. Ama en azından ülkemizde bunun gerçekliği gözüküyor. Kim neyle savaştığımız biliniyor.
İnşallah biz içeride kendi evimizi, aile düzenimizi sağlarsak dışarıyla olan konu daha kolay halledilir diye düşünüyoruz, evet, inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılarınızdan dolayı kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımız daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.